Ayrım 16. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 184. Reşit yolda müjdeyi verince Cemşir neşeden adeta sarhoş oldu. O kadar ki can beraber dostunun boynuna sarılıp kuru yanaklarını öpücüklere boğdu. Sonra, "Demek," dedi, "yarın değil öbür gün 500'e yapışıyoruz." Reşit de ondan geri değildi neşe bakımından. "Bak hele bak," dedi keyifle. "Ulan ağzını öpeyim senin be Reşit kardeş. Anam avradım olsun. Kardeşimden ilerisin." Yan yana yürüyorlardı. Bir ara Reşit, "Önce 500'den laf açtı," dedi. "Baktım hayır olmaz. Dedim ki emmi," dedim, "bu kız Cemşir'in en sevgili kızıdır ve de en güzel. 800 verdiler vermedi. Beni bilmez misin?" Açtım ağzımı yumdum gözümü. Dedim Elbistanlı bir havlucu var, geldi gördü oğlunu alacak. 800'ü tıkır tıkır saydı da Cemşir paraları elinin tersiyle itti dedim. Cemşir aptal aptal baktı. "Ne zaman oldu bu be?" "Mahsustan," dedim, "kurban esalet." "Ha, yoksa?" "Bırak şimdi yoksayı moksayı, gidip soracak değil ya." "Sonra?" "Sonra elin 1500'ünden senin binin daha makbul," dedim. Memnun oldu. "Aman Reşit, şu işi yap, açıktan sana da bir 300 dedi, kabul etmedim. "Neden? Senin şerefin var." Cemşir durakladı. "Çarp kuyruğuna şerefin bre Reşit." "Olmaz, kızın ayağı öyle değil." "Niye?" "Öyle değil de ondan. Sen benim kardeşimden ilerisin, senin yüzünü gölgelendirir miyim hiç? O 300'ü ondan alacağıma senden isterim. İstesen vermez misin?" Cemşir'in içinden bir sıkıntı geçtiyse de üzerinde durmadı. Uygun buldu. "Senin canın sağ olsun." "Senin de. Lakin çenem açıldı mı nasılım? Otomatik gibi değil miyim?" "Otomatik gibisin şerefsizim. Herifi bir çapraza aldım. Eh, lakin 300'ü senden aldım mı?" Cemşir durakladı. Reşit anlamıştı. "Borç," dedi, "temelli değil." Hep böyle ister alırdı ama başka yapılacak şey de yoktu. "Demek ki Mehdi Resul bizim kızdan dünyaya gelecekmiş. İmam var ya imam, o mu görmüş üryasını?" "O görmüş." "Bana kalırsa pot mu geliyor?" "Pot geliyor. Demek ben." Reşit bıyık altından güldü. "Mehdi Resul'ün dedesi olacaksın. Öte dünyanı da sağlamladın. Feleksiz. Lakin bırak, günah. Mehdi mühtiye boş ver de çiftliğe bir yanladık mı?" Cemşir'in gözleri gülüyordu. 20 yaş gençleşmiş gibiydi. "Şimdi ne yapacağız biliyor musun?" "Nasıl bilmem." "Ne?" "Giritli'nin oraya." "Ha?" "Kaldır ayağını üstüne bastın. Kafaları iyi bir çekelim." "Hamza, Hamza ya. Onu da buluruz." "Bulalım. Param var mı?" "Para mı?" "Para ne ki Reşit? Para dediğim bir el kiri." Giritli'nin dükkanından içeri rüzgar gibi girdiler. Giritli yıllardır onları böylesine neşeli görmemişti. İkisi iki yandan koca göbekli kebapçıyı öpücük yağmuruna tutmuşlardı. Sonra biri bırakıp biri alarak anlatmaya başladılar. "Ya, demek Cemşir'in güzel kızını ünlü çiftçi Muzaffer Bey yeğenine istemişti. Demek çiftçi başısını gönderdi." Reşit, "Bak hele bak," dedi. "Aşk olsun, çok zengin herif be." Cemşir aldı. "Zengin de söz mü? Dağ taş tarlası takımı çifti çubuğu var." Reşit, "Bırak malı mülkü parayı. Bir tarihte herif öfkelenmiş, hasır iskemliği arkalından tutup koca bir paşanın kafasıdır deyip geçirivermişti de memleket çalkalandıydı tekmil." Demek Cemşir'in kızı bu ünlü çiftçinin çiftliğine gelin gidecekti. Demek zengin oluyorlardı. Hele adama bir emri hak vaki olur da gözlerini yumarsa tüm mal mülk, tarlalar, çiftlik, para yeğenine kalacaktı ha? Yeğen demek Cemşir'in kızı demek. Giritli'ye para mı gerekti? Hemen koşardı Cemşir ya da Berber Reşit'e. Böyle böyle. "Çok sıkıştım, bana biraz para uydurabilir misiniz?" Reşit, "Düşünme," dedi. "Cemşir kim? Kardeşimden ileri." "Sağ ol, tabii ilerisin." "Cemşir derim, hı der. Giritli kardeşimize para iktiza etmiş derim o saat. Öyle değil mi?" Cemşir başını salladı. "Bir iki demem. Benim kıza varırım, kız derim. Bana para lazım. Derhal bir çek yazar. Ben 5 istedimse o 15. Beni pek sever. Baba demez mi? Ağzından 5-10 baba birden dökülür. Bu iyisini bilir, öyle değil mi?" "Değildi tabii ama bozacak değildi ya." "Değil de söz mü? Sen bir yana, dünya bir yana. İstersen bu dükkanı da büyütürüz o zaman." Giritli, "Bu dükkanı büyütmeye boş ver," dedi. "Niye?" "Niyesi var mı? Arkamda siz kardeşlerim olduktan sonra ırmak kenarındaki gazinoyu kiralarım." Cemşir'e göre de Reşit'e göre de olmayacak ne vardı? Canı nereye tutmak, ne iş yapmak isterse emretsin de. Teklif mi vardı? Sözü mü olurdu paranın? Bunca yıllık arkadaştılar. Birden coşan kebapçı. Ayakta ne dikiliyoruz dedi. Geçip oturalım şöyle bir masaya. Reşit iyi ama dedi vakit çok erken daha. Erken olsun. Adamlarına emri verdi. Yakın ocağa çabuk. Kalfa vakit erken değil mi usta? Giritli'nin tepesi attı. Buranın sahibi benim. Yak diyorum yakacaksınız. O kadar. Kocaman yumruğuyla yarım kiloluğun tıpasını iki buruşta fırlatan Giritli kadehlere rakıları iştahla doldurdu. Hadi Muzaffer Bey'in, kızın, damadın hepinizin sağlığına. Dolu kadehler tokuştu, dikildi. Reşit oldu bitti susuz içemezdi, pıskırdı. Rakı genzine kaçmıştı. Uzun uzun öksürdü, boğulacak gibi oluyordu. Neden sonra ağır ağır kendine gelebildi. Kadehler ikinci kez doluyordu. Reşit'inkine yarım kondu. Üstüne su ekleyecekti, ekledi. Yeniden tokuşturup içtiler. Domates salatası, barbunya fasulye, tahin salatası kaşıklandı. Kaşıklandı ya, kebapçı Giritli'nin içine sinmiyordu bir türlü. Rakı gittikçe bir şeyleri büyütüyordu içinde. Damdan düşercesine, "İnsanlık nerede, ben nerede?" dedi. Ne Cemşir ne de Reşit bir şey anlamamışlardı. Reşit, "Estağfurullah kardeş," dedi. "Estağfurullah ya, niye kahırlandın?" Cemşir de aynı şeyi düşünerek Giritli'nin vereceği karşılığı merakla bekledi. Giritli ağlayacak gibiydi. "Nasıl kahırlanmam be kardeşim? O gece yaptığım hayvanlığı düşündükçe yerlere geçiyorum." Cemşir'le Reşit bakıştılar. Reşit sordu. "Hangi gece?" "O gece işte. Bekçinin gelip carçurt ettiği gece. Delikanlı rakı istediydi. Ben vakit geç oldu diye." "Tuu, ne eşek insanım ya." Reşit her şeyi kavramıştı. "Ben sonra o işi o gece hallettim." Giritli merakla baktı. "Nasıl?" "Canım nasıl ne boş ver hallettim." "Ramazan Efendi beni affetti mi yani?" "Düşünme bunu, üzme tatlı canını." "Dedim ki, Giritli benim hasadamım, hem de arkadaşım. Kusuruna bakma, bekçiden çekindi dedim." "İtten pişman oldu sonra diyeydin." "Dedim, her bir şey dedim, merak etme." Giritli bayağı sarhoş olmuştu. Reşit'in ellerine sarıldı. "Sen," dedi, "sen Reşit ağa. Ah be, ne adamsın sen yahu." Cemşir kadehini neşeyle kaldırmıştı. O da Reşit'in ne adam olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de amma siyasiydi Deyyus oğlu Deyyus. Şu kızın satışından gelecek binliğin 300'üne balta olmasaydı onu daha çok sevecekti. Hadi şerefe. Tokuşturup içtiler. Reşit'in sivri burnunun ucu hazla parlıyordu. Gerçekten de ne adamdı. Yıllar yılı Cemşir'e 48 kilosuyla sahip olan, Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'ninkini de Ali'ye giydiren, gerektiği zaman fındık kabuğuna girip koca develeri iğnenin deliğinden geçiren bir adamdı. "Sen daha benim neyimi gördün ki kardeş?" dedi. "Ben erkanı harp gibi adamım. Okusaydım, ha? Ne dersin Cemşir?" Cemşir'in daha şimdiden gözleri yumulmaya başlamıştı. Başını salladı. "Ne diyeyim oğlum, senin zekana zeka mı yeter?" Coştu. "Doğru. Hani hemşerim diye değil, iyisini bilir Cemşir ağa. Doğru söylesin. Bir vaktin birinde İstanbul'da..." Onun da gözleri ağırlaşmıştı, yumdu. İstanbul bir an tramvayları, minareleri, damları, çatıları, denizi, iyili ufaklı vapurları, motorları, kaynaşan insanlarıyla kafasından hızla geçti. Gözlerini açtı. "İstanbul'un dili olmadı söylemeli. Benle oynuyor musun sen?" Reşit birden sarhoş olmuştu. Kadehine sarılıp kaldırdı. "Hadi şerefe." İçti. Kadehini masaya bıraktı. Ağırlaşmış göz kapaklarının altındaki ufacık gözlerinde masalar, iskemleler, kebapçının tezgahı, tezgah raflarındaki bu raflarda boy boy, renk renk, cins cins rakılar, şaraplar, biralar, ocağı başında usta, masaların arasında dolanan garsonlar, tam karşısındaki Cemşir, koca göbekli Giritli, herkes, her şey hafif bir sis içinde gibiydi. Başı tatlı tatlı dönüyor, içmek, daha da içmek, dünyalar kadar içip bu tatlı sarhoşluğu çoğaltmak istiyordu. Gözlerini yumdu. Yumulu gözlerinin ardında şimdi de pırıl pırıl renk renk çizgiler. Çizgiler birbiri içinde büyüyerek çoğalıyor, vınıltıyla dönüyor, dönüyorlardı. Birden şadırmanlı otel canlandı. Havuzun başına iskemleleri atıp oturdular. Pembe yanakları, iskarası kirpikleri, kaşları, yeni terlemiş bıyığıyla Cemşir. Şerefe kalkan kadehler, coşulup havaya sıkılan altı patlarlar. Sonra da coşkun bir sarhoş kalabalığı halinde gittikleri Galata, yüksek kaldırım, abanoz, ziba. O günlerden kalma bir nara patlattı. Sonra da Cemşir'in kalın bacağına avucunun içiyle vurdu. Koca Cemşir, Cemşir Akimu. Cemşir, Cemşir Akimu sözüyle sarsıldı bir an. Nasıl sarsılmasındı ki? Bu Cemşir Akimu, ona da bir daha asla dönemeyeceği ilk gençlik yıllarıyla, o yılların genç, yaşlı, güzel, çirkin, yığınla kadınını hatırlatmıştı. İç geçirdi. Reşit yorulmuşçasına kendini iskemlesine bırakıp gözlerini yeniden yumdu. Cemşir'in Çiçi'yi hatırlamaktan gelen bir heyecanla sarf ettiği, doğru haklısın diye mırıldandığını görmedi, duymadı. Görmese, duymasa da ne zarar? Cemşir'i o yıllara çekip almıştı ya Çiçi. Beyler paşalardan sızdırıp Cemşir'e avuç avuç harcayan Çiçi. Of Cemşir Akimu derdi. Ye beni, öldür beni be pasamu. İskemlesinde kanlı canlı davrandı. Kızının sayesinde gene o günler geri gelecekti. Ne o günler? Büyük toprakların sahibi, büyük çifti Muzaffer Bey'in yeğenine kayınbaba olmaktan gelecek Kadillaklı, Bağırlı, Çalgılı, İstanbul, İzmir, Ankaralı, elma kurtları gibi kıvranan kar beyaz kadınlarla dolu günler. Yaşayacaktı, evet. Çiçi'nin günlerinde yaşamın değerini bilmezdi pek. Ama şimdi? Şimdi para yemesini, sevip okşamasını, çevreye caka satıp dostuna düşmanına çalım atarak yaşamasını, düşmanlarını çatır çatır çatlatmasını gayet iyi biliyordu. Demine devranına yuf çekerek yaşayacaktı. Reşit'e baktı, sızmak üzereydi. Başını masaya indirmiş soluyor, boynundaki kalın damarsa durmadan atıyordu. Dudakları iyice kurumuştu. Dili ya dudaklarını yalasa da kâr etmiyordu. Yıllar yılı hiç böyle içtiğinde hatırlamıyordu hani. Birden ver yansın edip kadehleri art arda devirmişti. Yüreği alev alev yanıyordu da gırtlağından ağzının içine sanki bir alev sütunu uzanıyor, tükürüğünü kurutuyordu. Hayli kurumuş tükürüğü yapışkan bir hal almıştı. Dudaklarını dişlerinin arasından geçirdi. Ne olursa olsun böyle içmekle iyi etmişti. Daha daha çok çok içecek, ondan sonra zil zurna gideceklerdi Hamza'ya. Hamza havadisi alınca, vay anam vay, ne havadisti ya. Çiftliğe yerleşecekler, hususi araba, tren, uçaktan inmeyeceklerdi. Ya Hamza? Havadisi alınca kim bilir nasıl coşacak, içmeden kim bilir nasıl sarhoş olacaktı. Yeni bir nara ile rakı şişesini kaptı, dükkanın betonunda parçalandı. Of Allah! Birden sanki her şey ters döndü. Koyu katran koyulunda kapkara bir boşluğa sırt üstü daldı. Kafasındakiler silindi. Cemşir'le Giritli'de sarhoştular ama gene de davrandılar. Cemşir, rakı başına vurdu dedi, çarpıldı fukara. Bir araba çağıralım da. Davranmalarına kalmadı, garsonlar koştular. Cemşir yerde çırpınıp duran Reşit'i kucakladı. Her yanı kupkuruydu, dirhem et yoktu sanki. Kemik ve sinir. Dev gibi Cemşir'in kucağında ufacık kalmıştı. Cemşir kapıya yürüdü, araba gelmişti. Atlarken, hesabı yarın görürüz dedi. Yerlere dek eğilerek selamlayan Giritli üzerinde durmadı. Aman ha, teklif mi var? Araba yürüdü. Kararmış ahşap ve kerpiç kalabalığından ibaret kenar mahallenin çamurlu daracık bir sokağında durdu araba. Berber Reşit'in kuru karısı pencereye abanmış sokağa bakıyordu. Kapılarının önünde Kerusa denilen bir faytonun durmasını yadırgadı. Bu sokağa değil, bütün semte ne araba gelirdi ne de taksi hemen hemen. Cama daha dikkatli eğildi, kucağında Reşit'le arabadan inen Cemşir Ağa'yı görünce aklı giderek fırladı. Merdivenleri çığlık çığlığa indi, avluyu geçti, sokak kapısını yarı deli buldu. ''Aa!'' diye bağırdı Kürtçe. ''Kurban ağa, Reşit'ime ne oldu?'' Cemşir kadının kocasına ne kadar düşkün olduğunu bilirdi. Kocasına çok düşkündü ama Cemşir Ağa'ya karşı da öylesine saygılı. Şu anda bu köklü saygı nice olmuştu. Kızdı. ''Ne bağırıyorsun be?'' dedi Kürtçe. ''Görüyorsun bir şey yok.'' Kadın yuttu. Yuttu ama gene de elinde olmayarak dövünüyordu. Avlu halkı kadının çığlığına merakla koşup çevresi alınıvermişti hemen. Kürtçe, Türkçe, Arapça konuşmalar ver yansın gidiyor, Berber Reşit'e ne olduğu öğrenilmek isteniyordu. Vurmuşlar mı? Vallahi ben de bilmiyorum. Herhalde bayılmış olacak. Niye? Biliyorsam Allah elimden alsın. Cemşir sorulanlara aldırış etmeden kucağında Reşit avluyu geçiyordu ki kadın yeni bir çığlıkla öne düştü. Merdivenleri filan hıçkırıklar içinde çıkarken dövünüyordu. ''Vay yavrum Reşit'im vay, vay ciğerim vay.'' Cemşir okkalı bir küfürle kadının sözlerini ağzına tıkayıvermese kadın bayrakları açacaktı. Açamadı. Cemşir'den hemen hemen o semtin bütün Kürt kadınları gibi çekinir hatta korkardı. Hangisine kızsa da dövse kocalarına şikayet şöyle dursun, neden şikayet edip yakındıkları için bir de kocaları tarafından dövüleceklerini bilirlerdi. Odaya önden girecekken akıl ederek kapıda durdu. Cemşir ağasına yol verdi. Kucağında Ceşit'le Cemşir ilkin girdi, kadın ardından. Cemşir hafif yükünü pencere önündeki sedirin üstüne sırt üstü yatırdı. Derin derin hırlıyordu. Görüyorsun istedi Cemşir, bir şey yok. Kadın gene de hıçkırıklar içinde sordu. Peki ne oldu buna böyle? Hiç, biraz fazla kaçırdı. Kadın kanmamıştı. Hıçkırıklarını içine ata ata gene de uğunuyordu. Bir ara gözü oda kapısına ilişti. Avlu halkı irili ufaklı toplanmış içerisini merakla gözetliyordu. Nefretle kalktı gitti, kapıyı suratlarına çarparak kapattı. Dışarıda kalanlar tınmadılar bile. Bir genç adam merakla sordu. Reşit emmiyi vurmuşlar mı? Bir başkası, yok canım dedi, ne vurması? Vursalar kan olurdu. Ne olmuş öyleyse? Hiç, bayılmış. Odasının çarparak kapadığı kapısı önündeki konuşmalara sinirlenen kadın dışarı hışımla çıktı. Kadın, erkek, çoluk çocuğu kovdu. Sonra içeri çekildi. Cemşir ağasının ayakları dibine diz çöktü. Demek böyle ağam. Desenize başınıza devlet kuşu kondu. Derin bir iç geçirdikten sonra da ekledi. Acıyan bizlere acısın. Kocasıyla günlerdir kurdukları hayaller içinden tatlı tatlı geçti. Cemşir bunu anlamışçasına kadını yanıtladı. İlahi bacı, Reşit kim ben kim? Ben Reşit'siz olabilir miyim? Reşit de orada dur. Reşit bana kardeşimden ileri. Anca beraber, kanca beraber. Et tırnaktan ayrılabilir mi? Reşit olmadıktan sonra ne gereği var bana malın, mülkün, çiftin, çubuğun? Kadın da bunu bekliyordu. Sevinçle gülümsedi. Yanı başındaki sedirde sırt üstü yatmakta olan kocasına baktı. Neler de neler anlatmıştı. Büyük, çok büyük bir çiftliğin sahibi, ünü dünyaya yayılmış Muzaffer Bey'in yeğeni bir gün Cemşirler'de içerken Cemşir'in kızına abayı yakmıştı. Yaktığını oğlanın davranışlarından ilk sezen kocası yani Reşit olmuştu. Bir bakmış, oğlan kimseye çaktırmadan kıza bıyık vuruyor, göz kırpıyor. Kaçın kurasıydı o. Baktığını hiç belli etmemişti oğlana ama göz altından da izle ah izle etmişti. Sonra da geç vakit Cemşirler'den çıkmışlar, oğlanı bırakmamış, kuru köprüdeki berber dükkanına götürüp ağırlamıştı. Çay, ardından kahve, gene çay, sonra süt. Oğlanın açılmasını beklemişti ama açılmamıştı. Dilediğince açılmasın. Reşit Allah'ı bir bildiği gibi biliyordu kıza tutulduğunu. Hatta kert suraya demişti. Eğer dediğim çıkmaz da o oğlan haber gönderip kızı istetmezse ben de hiçbir şey bilmem. Reşit sende de iş yokmuş, sen de fosun fosuymuşsun de demişti. Kadının kocasına inancı sonsuz olduğundan günün birinde haklı çıkacağını, oğlandan kıza haber geleceğini biliyordu. Gelmişti işte. Reşit'ti o be, onun Reşit'ti. Reşit bir şeye bu böyle olacak dedi mi öyle olurdu. Kim bilebilirdi Reşit'in bildiğini? O günden sonra karı koca Güllü'nün gelin gideceği çiftliğin hayaliyle tatlı tatlı avunmuşlardı. Her şeyden önce gayet iyi biliyorlardı ki Güllü çiftliğe gelin giderse Cemşir de giderdi. Cemşir gidince de canından çok sevdiği Reşit'ini arkada bırakmaz, mutlaka onu da aldırırdı aynı çiftliğe. Yani yerleşirlerdi. Yerleşince kadın merakla sormuştu. Öyle mi Reşit kurban? Çiftlikte kuzu bulunur tabii değil mi? Reşit gülmüştü. Kuzunun koyunun sözü mü olur kız? Dağ taş kuzu koyun, inek öküz camız. Muzaffer Bey çiftliği bu. Oynuyor musun? Herif paşanın bile kafasına işkemeyi indirmiş adam. Bu konuşmaları hatırlayan kadın içini çekti. Reşit kocası küçük tanrısıydı ya, ayıp olmasa da bir kez de Cemşir ağasından sorsaydı. Lakin sorulmazdı, ayıp olurdu herhalde. Kim bilir, belki de avrat sevincik oldu. Suyu görmeden paçaları çemirliyor diye düşünebilirlerdi. Der miydi acaba? Demezdi belki de be. Vallahi billahi demezdi. Biraz da elinde olmayarak soru verdi. Öyle mi ağa? Bizi de çiftliğe götürür müsün gayri? Cemşir güldü. Bak hele bak. Kadının içinde sevinç şimşekleri. Sağ ol. Reşit dediydi ki Cemşir ağa gibi yok. Cemşir ağa beni kardeşinden ziyade sever dediydi. Çiftlikte dağ taş, koyun, keçi, kuzu olur tabii değil mi? Reşit dediydi. Doğru demiş, tabii olur. Sözü mü olur koyunun kuzunun kız? İstediğin koyun kuzu olsun bre bacı. Diline sağlık. Şimdi içi rahatlamıştı işte. Gerçi kocasının dediklerine de inanmıştı ama Cemşir ağasının pekiştirmesi tabii daha da rahatlatmıştı. Kapı önündeki faytoncunun hırslı hırslı zil sesi geldi. Cemşir pencereden baktı. Arabacı ile bakışları karşılaştı. Adam, daha bekleyecek miyiz arkadaş dedi. Cemşir unutmuştu, davranıp kalktı. Kadın da kalktı. Nereye? Gitmem lazım bacı, arabacı huysuzlandı. Bir kahvemi bile içmedin. Ziyade olsun, yadırgamayız. Hadi hoşça kal. Güle güle, sağlıcakla git. Kapıdan yolcu edip kocasının sırt üstü uzanmış derin derin horladığı sedirin yanına geldi. Çöktü. Bitişikteki tuvalete birinin girdiğini anlayarak o yana baktı. Tuvalet duvarın ötesindeydi. Gece gündüz pis pis kokardı. Ama alışmışlardı kokuya da, genç yaşlı kadın erkeklerin girip çıkmasına da. Aklında henüz görmediği ama olması gerektiğince yaşattığı Muzaffer Bey çiftliği. Bu çiftliğin irili ufaklı, saz ya da kiremit örtülü çatıları. Çatıların altında kıvıl kıvıl insanlar vardı kuşkusuz. Ama o ne insanları ne de bir çiftliği çiftlik yapan şeyleri düşünüyordu. Onun düşündüğü koyunlar kuzulardı. Hem de dağ taş dolu koyun kuzu. Koyun, kuzu, koyunlar, kuzular. Evet ama bu koyunlarla kuzular arasında ölen kuzusu gibisi var mıydı? Olabilir miydi? O başkaydı. Ama kim bilir, belki de öylesi de bulunurdu. Dağ taş koyun kuzuydu çiftlik madem. Neden bulunmasın? Tuvaletten yaşlı bir kadının boğula tıkana öksürüğü gelmeye başladı. Anladı kim olduğunu. Çünkü bu yaşlı kadını anasına benzetirdi. Boyu, posu, öksürüp aksırması tıpkı tıpkısına anasıydı. Anasıydı ama anasını görmüş müydü, ne gezer? Görmemişti ya. Şu bir duvar ötedeki tuvalette öksürüp duran yaşlı kadını gördükçe anam herhalde bu kadın gibiydi diye geçirmişti, içini çekti. Çokluk olduğunca gene bir anam olmalıydı diye geçirdi. Öyle istiyordu ki bunu. Bir anası olsaydı. Şu bir duvar ötedeki herhalde öksüren kadın gibi de olmasaydı. İsterse kırış kırış, bir gözü kör, bir bacağı sakat, yatalak olsundu, isterse de yerinden kalkamasındı. Sadece kızım desin, yavrum desin de arada yeter. 16. ayrımın sonu. Sayfa 197.